Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa 19. yüzyıldan itibaren gerçekleşen reformları, modernleşme hareketlerini, bütün bunların hürriyet, anayasa ve demokrasi ile ilişkisini ele almaya çalışıyoruz. Bu hem bugünkü Türkiye'nin demokratik birikimini ortaya koymak bakımından hem de aslında o dönem Osmanlı'nın yayıldığı alan itibariyle bu birikimin o alana da o ülkelere de tesir ettiğini göstermesi bakımından kıymetli. İkinci Meşrutiyet dönemini konuşuyorduk. İkinci Meşrutiyet'in ilanı, bu dönemdeki gelişmeleri ele aldık ve nihayet bu dönemin siyasi karakteristik özelliklerini konuşuyorduk. Geçen hafta bu çerçevede özellikle rejimin bilhassa bu sopalı seçimler denilen 1912 ve sonrasında yaşananlar itibariyle çoğulcunun yerini giderek bir tek parti rejimi, tek parti rejiminden de mütareke döneminden itibaren yeniden bir tek parti rejiminin ortadan kalktığı bir tırnak içerisinde söylersek yeni bir çoğulculuk ve biraz bu siyasi bölünmüşlük içerisindeki farklılıkların ortaya çıktığı bir dönemi işaret ediyor. İkinci olarak dış politikanın iç politikaya etkisini konuşuyorduk. Bu çerçeve içerisinde de özellikle Balkan savaşlarının Osmanlı'ya etkisini konuştuk. Özellikle bu vatan topraklarının kaybedilmesi ve buradan büyük ölçekli göçler hem toplumsal bir travma meydana getiriyor, hem devlet kapasitesini zorlayacak bir devlete yük getiriyor, gelir kayıpları meydana getiriyor. Tabii hem de bu yenilgi hissiyatı da ciddi bir reaksiyon doğuruyor. Osmanlı ülkesi şark meselesi çerçevesinde Avrupa'nın hep gündemindedir. İmparatorluk bürokrasisi diplomasi sanatının inceliklerini kullanarak bu süreci Tanzimat'tan beri yönetmeye çalışırlar. Ve Avrupa'daki karşılıklı rekabeti, Avrupalı güçler, Batılı güçler arasındaki veya büyük güçler arasındaki rekabeti kullanarak kendine bir denge ve bir alan meydana getirmeye çalışır bu dönemin diplomasisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti kadroları haliyle bu tecrübeden mahrumdurlar. Meşrutiyette görev yapan sadrazamların Britanya'ya yakın ya da uzak Alman yanlısı sıfatlarla anılması bu bakımdan sıradandır ve gariptir tabiatıyla. Yani düşünün ki bir ülkenin sadrazamı veya nazırı, bakanı falanca ülkeye yakın veya uzak, filanca ülkenin yanlısı, hatta işte Moskov bilmem kim olarak adlandırılıyor. Bu sadece tabii İttihat Terakki döneminde değil, 19. yüzyıldan itibaren de böyle. Çünkü bir yandan da bu dış politikanın ehemmiyet kazanması, diplomasinin ehemmiyet kazanması, buradaki dış politikayı yöneten bürokratların bir ağırlığının olması anlamına geliyor. Bunlar da ilişkide bulundukları kimi zaman ülkeleri, bazen büyükelçilikleri kullanarak kendilerine siyasi bir güç devşirmeye çalışabiliyorlar. O bakımdan 19. yüzyılda genel olarak böyle bir problem olduğunu ifade etmeliyiz. Bu dönemde Osmanlı ülkesinin iç problemleri dış müdahaleyi Abdülhamit döneminde olduğu gibi ülkenin yüzleştiği bir probleme dönüştürür. Meşrutiyetin en başında Adana'daki Ermeni olayları büyük devletleri Mersin'e donanma göndermeye sevk eder. Yani burada yaşadığınız bir iç mesele bir anda dış mesele haline gelebilmektedir. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Britanya ve Almanya tıpkı Abdülhamit döneminde olduğu gibi Osmanlı iç politikasında taraftır ve burada tercihte bulunur. Bunun İstanbul basınında da bir karşılığı olur. Basında da bu ülkelerin taraftarları vardır. Bürokraside ve siyasette de maalesef. Geçmişte Abdülhamit Britanya'ya karşı Almanya ile işbirliği yapmıştır. Bağdat Demiryolu gibi büyük bir proje Almanya'ya avantajlar sağlamıştır. İttihat Terakki Britanya'ya yakındır. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Britanya İttihat Terakki'ye karşı cephe alır. Muhaliflerle işbirliği yapar. Almanya Abdülhamit döneminin müttefikidir. İkinci meşrutiyette kısa sürede bu onun dezavantajı haline gelmişken bu dezavantaj ortadan kalkar. Britanya'nın tavrı dolayısıyla. Britanya'nın Osmanlı'ya mesafeli siyaseti Almanların yeni yönetimle İttihat Terakki ile iyi ilişkiler kurmasını kolaylaştırır. İttihat Terakki cemiyetinin mektepli subayları geçmişte eğitimlerini Prusya'da almıştır veya Prusyalı subaylarla çalışmışlardır. Prusyalı subayların Osmanlı ordusunun reformunda oynadığı roller vardır. Bu kültürel yakınlıklar da yeniden ilişki kurulmasını kolaylaştırmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak kadar ciddi büyük mali meseleler de vardır. Bir taraftan Abdülhamit döneminin altyapı yatırımlarını ve projelerini devam ettirmek isterler. Diğer taraftan da bunu gerçekleştirmek için onlar da aynı güçlüklere muhatap olurlar. Meşruti demokraside borçlanmalar, ihaleler, imtiyazlar, partili siyaset, hür basın, aracılar, komisyoncular, nüfus simsarları gibi bu tür süreçlerin tarafları, uluslararası siyasetin dinamikleri açısından çok sayıda diplomatik faaliyet, nüfuz ve menfaat mücadelesi bir takım manipülasyonları, yolsuzlukları, tartışmaları da beraberinde getirir. Önemli bir süre Maliye Nazırlığı yapan Cavit Bey'in günlüğü bu bakımdan çok kıymetlidir. Burada bu yaşadığı problemleri Cavit Bey anlatır. Bu süreçte meclis ya da bürokrasi içinde basının ismini sık zikrettiği bazı isimler hayli yıpranır. Savaş yıllarında vagon tacirleri dendiğinde bu kesimler akla gelir. Maddi problemler o kadar büyüktür ki Balkan Savaşı döneminde Osmanlı Bankası'nın 500 bin liralık bir avansı vermemesi hükümeti parasızlığa, hükümeti kaynaksızlığa, zora düşürebilmiştir. Trablusgarp İtalyanlar tarafından ilhak edilmeden önce İttihat Terakki'nin üst düzey isimlerinden Cavit Bey Britanya'ya işbirliği yapmak için gitmiştir. Bunun için bir teşebbüste bulunmuştur. Bu evrede artık ülkenin büyük bir gücün açıktan himayesine girmenin zaruri olduğu düşüncesi basında telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yani bir tür manda henüz yok ama himaye düşüncesi var. Osmanlı Devleti Rusya'ya ve onun Doğu Anadolu'daki emellerine karşı Britanya'ya yanaşmayı dener. Bu ve benzeri sayısız adım kamuoyunu haftalarca meşgul eder. 1914'te Dünya Savaşı çıkmadan önce Doğu'da ve Kuzey Doğu Anadolu'da müfettişlikler kurulduğunda bir Norveçli ve bir Hollandalı müfettişin geniş yetkilerle görev yapması Rus tehlikesi ve tehdidi karşısında kabullenilmiştir. Yani Rus tehdidi karşısında Avrupa'dan onları dengeleyecek müttefiklerin iç politikaya, Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesi sineye çekilmektedir. Birinci Dünya Savaşı bu süreci sonlandırır. Osmanlı Devleti Almanya, Avusturya, Macaristan'la birlikte savaşa girecektir. Ama şunu da söyleyelim, savaş boyunca bazı dış politika konularında mesela kapitülasyonların kaldırılması veya Batum'un, Tiflis'in Osmanlı tarafından ele geçirilmesinde Almanya'nın tuhaf bir şekilde müttefiki olan Osmanlı'ya muhalefet ettiğini görürüz. Buradaki Almanya'nın bakış açısı enteresandır. Hem müttefiktir Osmanlı Devleti ama hem de ikinci sınıf bir devlet olarak görülmektedir ve Hristiyanlar karşısında, işte Gürcistan'daki Hristiyanlar karşısında tercihe şayan bir konumda değildir. Evet, bu dönemi anlamak bakımından bu dönemin sosyopolitik dinamiklerine de bakmak lazım. İkinci Meşrutiyet dönemi her yönüyle buhran içinde olan bir toplumun arayışı, bu arayış içerisinde yaşanan tartışmaların, kopmaların, kırılmaların bir hikayesidir. Buhrandan çıkmak için düşünce hayatı, Batı, İslam ve Türklük başlıkları altında toplayabileceğimiz birbirleriyle etkileşim halinde olan, ilişki halinde olan zengin, verimli bir mecra meydana getirmiştir. Fikir dergiciliği gelişmiş, bu çerçevede Osmanlı Türkiye'sinin temel meseleleri tartışılmış, Türkiye'nin çağdaşlaşmasının getirdiği problemlere cevaplar aranmıştır. Ve bunların hepsi sadece fikir adamları veya aydınlar arasında değil, siyasi elitlere de tesir edecek tartışmalar olmuştur. Bu dönemin, daha önce söylemiştik, ikinci meşrutiyet döneminin çoğulculuğunun arkasındaki dinamiklerinden birisi de bu tartışmalardır. Yani siyasi olarak belki çok güçlü İttihat Terakki dışında bir siyasi parti yoktur ama İttihat Terakki'ye yakın gruplar arasında dahi birbirinden farklı, farklılaşmış, tartışan, müzakere eden, Türkiye'nin Osmanlı'dan müdevver, Osmanlı'dan devralınan, hali hazırdaki problemlerini ele alan çok ciddi tartışmalar vardır. Bu tartışmalara bir yandan tercümeler eşlik eder, diğer yandan işte mesela Rusya'dan gelen Müslüman Türkler katkı sunarlar, katılırlar. İşte en meşhurları Yusuf Akçura, Azerbaycan'dan Ahmet Ağaoğlu gibi isimlerdir ama bunlarla sınırlı olmayan çok ciddi bir katkı da oradan gelecektir. Bu dönemin millet tanımı, ordunun durumunun ne olacağı, dinin durumunun ne olacağı, efendim meşrutiyetin sınırlarının ne olacağı, bütün bunlar, coğrafyanın ne olacağı, ideolojinin, stratejinin ne olacağı çok yoğun bir şekilde tartışılır. Kadın haklarının ne olacağı, işte müteşebbislerin durumu, yabancı sermayenin durumu, yani bizim bildiğimiz anlamda bugün siyasi fikir hareketi olarak gördüğümüz kadın haklarından liberalizme, efendim sosyalizme, çok radikal batıcılıktan İslam'ın muhtelif anlayışlarına, farklı Türklük tanımlamalarına kadar çok zengin, geniş bir çerçevede tartışmaların olduğunu ifade etmeliyiz. Öyle ki bugün dahi buradaki dergiler, bunların oluşturduğu ekoller devam ede gelmektedir. Hala bu dönemde ortaya çıkmış olan metinler, müktesebat kıymetlidir. Bu bakımdan zaman zaman bizim siyasi veya fikir tarihi tartışmalarında bu döneme atıfta bulunulduğunu görmekteyiz. Bu halihazırda değişmiş değildir. Tabiatıyla bunun, bu birikimin, biraz önce ifade ettiğimiz, hani girişte söylediğimiz 19. yüzyıldan beri oluşan o Osmanlı reform modernleşme hareketinin bir devamı, bir sonucu olduğunu söylemeliyiz. Ama ikinci meşrutiyette bu neden böyle pıtrak gibi çoğaldı, bir zenginliğe dönüştü? İşte ikinci Abdülhamit döneminin eğitim, altyapı yatırımlarına mukabil ikinci Abdülhamit bu tartışmaların serbestçe yapılmasına izin vermeyen bir yerde duruyordu. Çünkü bu tartışmaların merkezi dağıtacağını düşünüyordu. İkinci Abdülhamit'in gücünün azalmasıyla meşrutiyet ve işte kanun esasıyla meclisle beraber bu oralardaki edebiyat üzerinden yürüyen, bazen Türkiye'nin dışındaki dergiler üzerinden yürüyen tartışmalar artık açıkça Türkiye'de, İstanbul'da yapılmaya başlandı. Bu zenginlik adeta hani önüne konulmuş baraj bentlerini aşan bir sel gibi bir tesir meydana getirdi. Böyle nehir yataklarını aşan, taşan bir tartışma, fikir akımları, dernekleşmeler, efendim dergiler, aydınların ortaya çıktığı, işte hanımların özellikle tartışmalarda öne çıktığı bir dönem yaşandı. Bu birikimin de bütün biraz önce ifade ettiğimiz olumsuz özelliklere rağmen bu meşrutiyet döneminin, İttihat Terakki döneminin ciddi bir birikim meydana getirdiğini ve bu birikimin hem milli mücadelede, hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hem de daha sonra yeniden çok partili hayata geçerken Türkiye'nin entelektüel birikimi haline geldiğini ve bu manada da Türkiye'ye bir olgunluk verdiğini, o dönem dünyada yaşanan bir takım savrulmalardan Türkiye bir ölçüde uzak durabildiyse bu birikimin de bunda ciddi rolü olduğunu, yeniden çok partili hayata dönüşteki başarının da yine bu birikimle beraber düşünülmesi lazım geldiğini ifade etmek durumundayız. Evet, bu dönemin meclislerine biraz bakmamız isabetli olacaktır. Bu siyasi ana parametreleri değerlendirdikten sonra ikinci meşruiyetin Mebusan Meclisi'ne bakalım. Bu siyasi sistem içerisinde meclisin rolü nedir? Biraz bunu anlamaya çalışalım. İkinci meşruiyeti 1908-1912 arası ve sonrası şeklinde iki dilime ayırmak uygun olacaktır. İlk dilimde padişahların hem Ayan Meclisi hem de Mebusan Meclisi kanadında üyelerin sıklıkla hakimiyeti milliye kavramına atıfta bulunduğuna bakılırsa, rejimin dayandığı prensip hakkında bu yönde güçlü bir bilinçten söz edilebilir. Özellikle birinci yasama dönemi bu mefhuma yapılan atıf, yani hakimiyeti milliye kavramına yapılan atıf, hayli fazladır. İttihat ve Terakki çoğunluğu da dağınık muhalefet de monarşi döneminde olmayan kürsü hürriyetinin hakkını vermiştir. Jön Türk siyasi düşüncesi, demokrasi teorisi bakımından güçlü değildir. Gerçekte meşrutiyet ilanı bu bakımdan önemli bir başarıdır. Bu bakımdan meşrutiyetçiliğin güç kazanması önemli bir kazanç olacaktır. Dediğimiz gibi daha önce yapılan tartışmalarla beraber düşünüldüğünde, fikri tartışmalarla beraber düşünüldüğünde bu işte hakimiyeti milliye düşüncesinin ağırlık kazanması bu bakımdan ehemmiyetlidir. Evet, parlamentolarda disiplinli partilerin bulunmaması her bir mebusu tek tek etkili kılar. Meclisin gücünü artırır. Müzakerecilik, çok seslilik, tartışma zenginliği gibi boyutlarıyla kurum sistem içinde önem kazanır. Hele de bunların zerre miktarının bulunmadığı bir dönemin üstüne bu gelişmeler yaşandığında bu bir ciddi çoğulculuk olarak dikkat çeker. Bununla birlikte 1909 meclisinde safların oluşması, kesinleşmesi mümkün olmaz. Mebusların parti değişmeleri sık yaşanır. Yahya Kemal'in kelimeleriyle ikinci meşruiyetin ilk yıllarında iktidar mevkii oluşmamıştır. Onun için 31 Mart'ta bir askeri ihtilal gerçekleşmiş ama ihtilalciler kaybetmiştir. Onun yerine İttihat Terakki sık yönetim tesis etmiş ve iktidar mevkiini korku ve şiddete dayanan bir yönetim doldurmuştur. Cemiyet buna yaslanmış, meclisin Mebusan bir şekil ve tezahürden ibaret kalmıştır. Döneme İttihat Terakkici olarak başlayıp daha sonra muhalefete geçen Doktor Rıza Nur, İttihat Terakki'nin meclisi kontrol etmekte, mebuslara hakim olmakta güçlük çekmesine ve meclisi feshetmeye niyetlenmesine bakarak Talat Paşa'yı uyarır. Şöyle diyecektir: meclislerin kelam hürriyeti bir emniyet sübabıdır. Dolgunluklar, taşkınlıklar burada boşanır. Sinirler, kafalar gevşer. Teşrii, yasama meclisleri, tarihi bilenler pek iyi bilirler ki ne vakit meclisler zor ile kapatılmış veya kelam hürriyeti ref edilip mebuslar uşak ve kör alet haline konmuşsa arkasından ihtilaller, suikastler çıkmıştır. Böyle diyecektir. Meclisin ehemmiyetini anlatmaya çalışacaktır Rıza Nur. Mahmut Şevket Paşa suikasti, Alasker Zabitan vakası, Babı Ali baskını bu fesih işleminden sonra 1914'e kadar yaşanan önemli siyasi hadiselerdir. İkinci meşruiyetin siyasi sistemi içinde partili hayatın geçmişi eskiye gitmez. Meclisin çoğulcu döneminde, yani 1908-1912 istikrarlı bir çoğunluğun oluşmaması siyasi sistemin sık sık kriz üretmesine sebep olmuştur. İttihat Terakki Cemiyeti ülkeyi yönetebilmek, meclisten kararlar çıkarabilmek için ilk yasama döneminde en gerilimli günlerde bile muhalefetin önde gelen simalarıyla görüşmeye mecbur kalmıştır. Dediğimiz gibi İttihat Terakki çok güçlü, diğerlerine göre güçlü ama kendi içerisine baktığımızda partiyi yönetebilecek veya tutarlı bir şekilde bir grup oluşturabilecek, belli bir program istikametinde kendi grubunu, meclis içerisinde grubunu bile sevk ve idare edebilecek noktadan maalesef uzaktır. Bu da tabiatıyla ciddi bir siyasi istikrar problemi doğurmaktadır. Parlamento toplumu devlete taşıyan bir araçtır. Meclisin daha sonraki yasama dönemlerinde müzakereci özelliğini yitirmesi, seçim sürecinde iddiaçıların baskı kurarak sonuçları etkilemesiyle gerçekleşmiş, bu surette meclisin temsil gücü azalmıştır. Mebusan Meclisi'nde İttihat ve Terakki tek parti cemiyetini tesis etmiştir. Nicel bir veriye dayanmamakla birlikte bir gözlem olarak bu dönemlerde önceki bölümlerde yer alan meşruiyeti belli ilkelere ve değerlere dönük açıklama biçimleri dikkat çekici şekilde azaldığını, bunlardan hakimiyeti milli ilkesine yapılan atıflarınsa neredeyse ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1908 sonrası yasama dönemlerinde siyasi hayatta parlamentonun müzakereciliği, kamusallığı yerine İttihat Terakki Cemiyeti'nin gizliliğine bırakacaktır. Evet değerli dinleyiciler, devam edeceğiz. Bu haftalık konumuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Ben Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu meşruiyet döneminde özellikle Profesör Doktor Ali Yer Demirci'nin çalışmalarından istifade ettiğimizi bu dönemin zabıtlarıyla beraber, diğer akademik çalışmalarla beraber ifade etmek isterim. Hoşçakalın.
Dünden Yarına Türkiye.